Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم.
Kıymetli kardeşlerim, bir hadis pınarı programıyla tekrar sizlerin karşısındayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfik illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim.
Hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne diyordu? Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise. Bir de hicret kavramı üzerinde duralım. Yani hicret deyince aklımıza ne geliyor? Hicretin en geniş ve en kapsamlı tanımı bir şeyi terk etmek demektir. Allah Teala'nın yasak ettiği şeyleri terk edip yapmamak da genel mana itibariyle hicret sayılmaktadır. Bu sebeple Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor: Muhacir, yani hicret eden kişi, Allah'ın yasakladığı şeyleri bırakan kimse demektir. Yani terk etmek, bırakmak, çekip gitmek. Hicret bu manaya geliyor. Yani bir insanın hayatında kötü alışkanlıkları varsa onu terk etmesi onun hicretidir. Veya bir insanın hayatında Allah'ın razı olmadığı bir takım davranışları, huyları varsa onu terk etmesi, bir daha yapmamak üzere Allah'a söz vermesi onun hicretidir. Ama fiili anlamda hicret, kitaptan, Allah'ın kitabından öğrendiğimiz anlamıyla başka bir boyutuyla, İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın siretinde de okuduğumuz gibi bir beldeden başka bir beldeye nakledilme, gitme olayıdır. Bu da hicretin genel kapsamı içerisinde sadece bir boyutunu oluşturur. Ama söylediğim gibi hicret bir şeyi terk etmek demektir. Ama hangi anlamda? Pozitif anlamda, yani güzel anlamda. Allah'ın rızasına uygun anlamda. Yani Allah'ın yasakladığı bir şeyi terk etmesi de insanın en güzel hicretlerinden bir tanesidir. Allah-u Teala bununla ilgili olarak Şura suresinin 20. ayet-i kerimesinde kim ahiret kazancını istiyorsa ona onun kazancını çoğaltırız. Dünya kazancını isteyene de dünyalık veririz. Ama onun ahirette bir nasibi yoktur diyor. İşte bu da bir hicreti ifade ediyor. Yani terk etme. Yani bir insan vardır, ahiret için çalışır, çabalar. Neyi terk eder? Dünyaya ait olanı. Veya şöyle ifade edeyim. Kendisini dünyaya bağlayan veya kendisini Allah'ın dinini yaşamaktan alıkoyan, Allah'a kulluğu ifade etmekten alıkoyan şeyleri terk etmesi. Allah-u Teala da diyor ki onun kazancını çoğaltırız. Çünkü şöyle bir olay vardır. Gerçekten bir insan ki yaşadığı dünya hayatında Allah'ın rızasına yönelik hareket ediyorsa, Allah-u Teala zaten ona hem dünyayı hem de ahireti kazandırıyor. Ama şöyle de bir insan var. Ayet-i kerimenin ikinci boyutu onu ifade ediyor. Dünya kazancını istene de dünyalık veririz diyor. Ama onun ahirette Allah-u Teala hiçbir nasibi yoktur diye. İşte böyle de bir insan düşünün. Allah'a ait olanı ne yapıyor? Terk ediyor. Ondan hicret ederek tamamen dünyevileşiyor. Dünyaya ait olanı istiyor. Malı, mevkiyi, parayı, mülkü, serveti, sürekli bunları istiyor. Allah-u Teala da ne yapıyor? Çalışıyor ve çabalıyorsa insanların bu çalışıp çabalamasının karşılığını veriyor. Ha, bu çalışıp çabalama iki boyutlu oluyor. Ayet-i kerimenin de bize ifade ettiği gibi. Yani dünya için çalışıp çabalayan insanlar ahiret için, Allah'ın rızası için çalışıp ve çabalayan insanlar söz konusu. Allah-u Teala her iki kesime de karşılığını veriyor. Çünkü Rabbimiz adildir. Rabbimiz insanlara, yarattığı insanlara Rahman sıfatının gereği olarak ne yapıyor? Merhamet ediyor. Yani dünya hayatında yarattığı bütün varlıklara Rabbimizin rahmeti söz konusudur. Ama rahim sıfatı vardır bir de Rabbimizin. O ise sadece müminler için geçerlidir ve ahirettedir. Kafirleri kapsamaz. İşte Rabbimiz Rahman sıfatının gereği olarak dünya hayatında, biraz önce de ifade ettiğim gibi, insanlar dünya için çalışıyorsa karşılığını veriyor. Ahiret için çalışıyorsa da karşılığını veriyor. Rabbim kendi adaletinin gereği olarak haşa ve haşa kullarına kesinlikle ve kesinlikle zulmetmiyor. O zaman biz hicretimizi nasıl yapmalıyız? Ayet-i Kerime'nin birinci noktada ifade ettiği şekilde. Yani kim ahiret kazancını istiyorsa onun kazancını çoğaltırız diyor Allah-u Teala. Yani çünkü Allah'ın rızası o kadar geniş ve o kadar büyüktür ki hem dünyayı hem de ahireti kuşatır. İşte mümin o yüzden her zaman Allah'ın rızasına göre yaşıyorsa, hayatını ona göre şekillendiriyorsa her zaman kazanç içerisindedir. Evet, okuduğumuz hadislerden sonuç olarak ne çıkarmamız gerekiyor? Kısaca bunlara değinelim. 1. Yapılan işlerde sevap kazanabilmek için o işlere iyi niyetle başlamak gerekiyor. Birinci kuralımız budur. İkinci kuralımız ise niyetin kalben yapılması önemli. Bunu da başlangıçta söylemiştim. Bunu ayrıca dille söylemek şart değildir. Ha, dilimizde de söylüyorsak güzel bir şey yapmış oluruz. Ama ifade ettiğim gibi kalbin asıl, niyetin asıl yeri kalptir. Üçüncü olarak Allah rızası gözetilmeden yapılan işlerden kesinlikle ve kesinlikle bir insanın sevap kazanması söz konusu değildir. Dördüncü olarak insan göründüğü gibi olmalıdır. Hani meşhur bir söz var ya, ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün. Yani dünyevi bir çıkar elde etmek adına hiçbir insanın Allah'ın dinini kullanma yetkisi yoktur. Ha, bunu yapabilir. İlk bölümde de ifade ettiğim gibi. Sonuçta insanlar ne der? Hadisinde bahsettiği gibi, ha ne güzel cihat etti der. Ha ne kadar ilim sahibi der. Ha ne kadar cömert bir zenginmiş der. Ama Allah'ın rızası yoksa o insan sadece ne yapmıştır? Allah'ın dinini kullanmıştır. Ahirette ise karşılığı nedir? Hadis-i şerifin de belirttiği gibi azaptır. İnsanları kandırabilirsiniz ama Allah'ı asla kandıramazsınız. O yüzden mümin akıllı insandır. Mümin bilinçli insandır. Mümin şuurlu insandır. Yaratıcısının her zaman kendisini gözetleyip koruduğunun ve yaptıklarından haberdar olduğunun farkındadır. İşte böyle bir bilince ve şuura sahip olan bir insan hiçbir zaman Allah'ın dinini kendi çıkarları adına kullanmaz. Ama bugün toplumda din adamı diye gözükenler, televizyonlarda boy gösterenler oralara çıktıkları zaman Allah'ın dinini istedikleri gibi ifade ediyorlar. Allah'ın istediği gibi ifade etmiyorlar. Soruyorum onlara, siz Allah'ı mı kandırıyorsunuz? Hiç mi korkmuyorsunuz Allah'tan? Söylediklerinizden, yaptıklarınızdan hesaba çekileceğinizi, çünkü insanlar sizi ilim sahibi biliyor. Çünkü insanlar size din adamı diyor. Çünkü insanlar sizin söylediklerinizle ve yaptıklarınızla kendi hayatlarını şekillendiriyorlar. Yani siz insanların hidayetine de vesile olabilirsiniz, insanların sapıtmasına da vesile olabilirsiniz. Veya insanların yanlış din anlayışlarına da sebep olabilirsiniz. Yani sizin sorumluluğunuz çok çok fazla. Allah'tan korkun. Ayet-i Kerime'nin de belirttiği gibi Allah'ın ayetlerini az bir baha karşılığı satmayın diyor Rabbimiz. Ne için yani? Bir takım dünyevi çıkarlar adına mı? Hadisinde belirttiği gibi ilim sahibi desinler diye mi? Hayır. Allah'ın rızasını gözettiğiniz takdirde Allah katında bir değeriniz vardır. Beşinci olarak da ihlas bir insanın niyetinin sağlamlığını ifade etmektedir. Altıncı olarak da ben şunu ifade edeceğim. Niyetten bahsettik. Yani bir ibadeti ortaya koyarken, bir fiili ortaya koyarken veya bir eylemi ortaya koyarken Allah'ın rızasını gözetmemiz gerektiğini ortaya koyduk. Fakat bir de şu boyutu var olayın. Yani bir fiili ortaya koyuyorsak veya dediğim gibi bir ibadeti yapıyorsak o ibadetin de sünnetullah'a uygun olması lazım. Yani niyetle yapılan eylemin de tamam niyet Allah'ın rızasına uygun o kesin olmazsa olmaz bir kuralımız. Ama yapılacak eylemin de Allah'ın rızasına uygun olması gerekir. Veya yapılacak ibadetin de Allah'ın istediği şekilde istediği kurallar bütünü içerisinde. Yani biz buna sünnetullah diyoruz. Yani biz buna Allah'ın kanunu diyoruz. Allah'ın kanunu ölçüsü içerisinde olmalıdır. Olayı şöyle açayım. Yani bir insan düşünün ki ben hırsızlık yapacağım. O hırsızlık neticesinde kazandığım parayla fakirleri ve miskinleri doyuracağım. Hani televizyonlarda seyretmişizdir hep Robin Hood vardır. Halk kahramandır. Şimdi böyle bir anlayışı da İslam kabul etmez. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi niyetimiz kadar yapacağımız eylemin de Allah'ın rızasına uygun olması lazım. Bu düşünceye sahip bir insanın niyeti güzel. Nedir niyeti? İşte çalacak, çırpacak. Yani o aldıklarıyla fakire miskine verecek. Yani fakiri miskini doyurmak gibi bir niyeti var. Ama yol veya yaptığı eylem ne? Haram. Allah'ın razı olmadığı bir şey. İşte bu ikisinin de birbiriyle bir bütün olması gerekiyor. Yani bir insan düşünün ben işte Allah'a kulluk edeceğim ama namazımı Peygamber aleyhissalatü vesselamın da bize örnekliğinde ortaya koyduğu şekilde değil de işte ben namazda elimi arkaya bağlayacağım. Böyle bir şey demesi doğru bir şey değildir. Yaptığı da doğru bir şey değil. Çünkü örneklik ortadadır. Ben zekat vereceğim. Bir insan düşünün ki malımın zekatını vereceğim. Ama zekatın nasıl verileceğini Allah kitabında Peygamber aleyhissalatü vesselam da hadislerinde ortaya koyuyor. Hangi sınıf insanlara zekat verilir ve hangi miktarda verilir bunu din belirlemiş. Siz bu belirlenenlerin dışında başka bir yol tercih etme hakkına sahip değilsiniz. İşte tercih ettiğiniz zaman o zekat zekat hükmüne geçmez. Niyetiniz iyi olabilir ama amelinizin de biraz önce bahsettiğim gibi Allah'ın rızasına uygun olması gerekir. Evet bunlar da ifade ettikten sonra diğer hadisimize geçelim kardeşlerim. Müminlerin annesi Ümmi Abdullah Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir ordu Kabe'ye saldırmak üzere yola çıkacak. Bir çöle geldiklerinde baştan sona bütün ordu yere batacaktır. Hazreti Ayşe der ki bunun üzerine ben ya Resulallah onların arasında ticaret için yola çıkanlar ve kötü niyetli olmayanlar varken niçin hepsi birden yere batacaktır diye sordum. Resul aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Hepsi birden yere batacak. Ahirette yeniden diriltilip niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir buyurdu. Bu hadisi Buhari Büyük Bahsinde, Müslüm Fiten Bahsinde, Tirmizi de Fiten Bahsinde rivayet etmişlerdir. Şimdi bu hadisi biraz açalım. Yani Haccac Zalim olay aslında şöyle gelişiyor. Hazreti Ayşe'nin yeğeni Abdullah İbni Zübeyr hicretin 72. yılında Emevilere karşı halifeliğini idan ederek Harem-i Şerif'e sığınmıştı. Emevilerin vali ve kumandanlarından hepimizin bildiği Haccac Zalim Mekke'yi kuşatmış ve Kabe'yi mancınıklarla taşa tutmuştu. Yani Kabe aslında böyle birkaç defa sirete baktığımız zaman yıkıma uğradı. Çeşitli zalimler ve kavimler tarafından. İşte Allah Resulü de gelecekte olan bir olayı bize ifade ediyor. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselama vahiy ile gelecekte ilgili bazı olaylar Allah-u Teala tarafından bildiriliyor. Yani Allah-u Teala peygamberlerinden bazılarına gelecekle ilgili olarak bilgi veriyor. Bununla ilgili ayet-i kerimeyi okuyayım, konumuza tekrar döneceğim. Cin suresinin 26 ve 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle biliyor. Görülmeyeni, yani gaybı bilen Allah'tır. O sırlarını kimseye bildirmez. Ancak bu sırları dilediği peygamberlerine haber verir diyor. Dilediği peygamberlerine, bakın bütün peygamberlere de değil. İşte peygamber aleyhissalatü vesselam bunlardan bir tanesidir. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelecekte olan bir olayı anlatıyor ve insanları haberdar ediyor. Burada Hazreti Ayşe validemizin bir itirazı var. Diyor ki tamam, o Kabe'yi yıkmaya gelenleri anladık. Onlar zulüm işliyorlar. Allah'ın evini yıkmaya geliyorlar. Fakat o gelenlerin içerisinde ticari maksatlı, tamam mı, veya niyeti Kabe'yi yıkmak olmayan insanlar da var. Peki onların durumu ne olacak diyor. Allah Resulü de diyor ki Allah'ın azabı bir kavme geldiği zaman toptan gelir. İnsanları ayırt etmez. İnsanların ayırt edildiği süreç ahiret hayatıdır. Yani azap onlara gelip de helak olduklarında insanlar, bu bütün insanlar için de böyledir, geçerlidir. İnsanlar yaşadıkları hayatın hesabını ahirette Allah'a zaten verecektir. Konumuz niyet ya. Şimdi Allah niyetimizi de en iyi bilendir. Tabii ki Allah-u Teala orada Kabe'yi yıkmaya gelen o ordu içerisindeki insanların hepsinin niyetini ayrı ayrı biliyor. Ama kural ne? Kural şu. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir topluma azap geldiği zaman hepsini helak ediyor. Geçmişte azabı uğrayan kavimler içerisinde de insanlar yok muydu? Vardı belki. Vardı da yani. Ama azap hepsine geliyor. Ha sonra kıyamet günü insanlar diriltildiği zaman herkes niyetine göre hesaba çekilecek diyor Allah Resulü. Çağıracak. Zaten bununla ilgili Allah-u Teala kuluna hesaba çekerken insanın yapmış oldukları, söylemiş oldukları her şey kayda geçmiş vaziyette. Kıyamet günü Allah-u Teala zaten kitabı verecek insana. Al kulum, oku. İşte bu kitabın. Yani doğumundan ölümüne kadar. Ne yapmışsan, ne yaşamışsan, ne koymuşsan kendi adına, buyur oku. Çünkü yaptıklarımız, söylediklerimiz, ortaya koyduklarımız, bunların hepsi Allah'ın melekleri tarafından zaten kayda alınıyor. Niyetlerimize zaten Allah-u Teala vakıf. O zaman sorun yok. Çünkü Allah'ın adaleti var. Yani muhakkak ki Rabbimiz Kabe'yi yıkmaya gelen insanların niyetindeki olan insanlarla böyle bir niyeti olmayan insanlara haşa aynı kefeye koyacak değildir. Adaleti gereği tabii ki onları ayırt edecektir. Azabı hak edene azabı verecektir. Bunu böylece ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü dedim ya, Allah'ın azabı bir kavme geldiği zaman artık sünnetullah yerini bulacaksa orada insanlar ayırt edilmez. Enfal suresinin 25. ayet-i kerimesinde de bu söylediğim olayı açıkça ortaya koyan bir ayet-i kerime bu. Allah-u Teala şöyle diyor. Aranızdan sadece zalimlere erişmekle kalmayacak, fitneden sakının. Her insan niyetiyle hesaba çekilecek. Tabii bir de olayın şöyle bir boyutu var. Yani zalimler zalimliklerini yaparken mazlum konumunda olanlar, Kur'an'ın ifadesiyle mustazaf konumunda olan insanların da hiç sorumluluğu yok mu? Tabii ki var. Yani onlar o zalimliklerini ortaya koyarken mazlum konumunda olan, mustazaf konumunda olan insanlar onların o zalimliklerine karşı direndiler mi? Tavır ortaya koydular mı? herhangi bir şey yaptılar mı? Yapmadılarsa bunu Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetleriyle bir bütün olarak ele alarak ifade ediyorum. Sorumluluk altındadır o insanlar da. Mustazaf da olsalar sorumluluk altındadır. Çünkü mustazaflığından kurtulup da gerçekten Allah'ın kendisine yüklemiş olduğu kulluk bilinciyle zalime karşı dik durmayı becerirse zalim zaten zalimliğini yapamaz. Yani hepimiz için öyle ucuz bir kurtuluş değil. Biz mustazafız. Biz elimizde imkanımız yok. Bizim gücümüz yetmiyor. Böyle bir şey yok. Yeter ki toplumun mustazaf insanları, zayıf düşürülen insanları Allah'ın kitabına sımsıkı sarılsınlar. Ve Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi bir bütünü oluştursunlar. Birlikte olsunlar. Birlikte hareket etmeyi, ki buna işte biz tevhid diyoruz. Hareket etmeyi becersinler. O zaman Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de de belirttiği gibi nice az topluluk, nice büyük topluluklara galebe çalmıştır diyor. Yani galip gelmiştir. Rabbimizden daha büyük mü var? Rabbimizden daha güçlü ve kudretli mi var? Her şey onun elinde. Ama Allah-u Teala her şeyi biraz önce de bahsettiğim gibi bir sünnetullah'a, yani kanununa bağlamış. Yani bizler Müslümanlar olarak bir şeyleri ortaya koyacağız ki Allah rızası için malımızdan, mülkümüzden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, işimizden, gücümüzden fedakarlık göstereceğiz. Ki şunu da anlaşılmasın, yani bunları da tamamını terk etmeyeceğiz. Bir denge kuracağız hayatımızda. Onlar da bizim ihtiyacımız. Ama inanın biz bu dengeyi dahi kurmakta acizlik çekiyoruz yani. Ne zaman bu dengeyi kurabilirsek Allah'ın yardımının da muhakkak bizlerle birlikte olduğunu şahit olacağız. O yüzden de şunu tekrar ifade ediyorum. Allah-u Teala insanların niyetlerine bakıyor. Diyor, dedik ya, niyet hakikaten çok önemli. Yani biz Allah rızası için bir şeyi ortaya koymaya niyetlenirsek, ilk bölümde de ifade ettiğim gibi farz et ki yapamadık ama niyetimiz gerçekten onu yapmak, ortaya koymak ve Allah'ın rızasını gözetmekse, Allah ona dahi bizim için ne yapıyor? Ecir veriyor demiştim. Allah'ın daha doğrusu yardımı bizimle. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede de şöyle ifade ediyor. Diyor ki kim hayrı isterse ona onu kolaylaştırırız. Kim de şerri istiyorsa ona da onu kolaylaştırırız. İstemenin ve bunun da gayreti içerisinde olmanın bir sonucudur bu. Yani Rabbimiz adaletinin gereği hayrı isteyene de hayrı, şerri isteyene de şerri kolaylaştırıyor. Yani kulun isteğine bağlı her şey. Kulun niyetine bağlı her şey. Yoksa her şey Rabbimizin kudreti dahilindedir. Rabbimiz için kun feyekun dediğin zaman her şey olur ve biter. Yani Rabbimiz istese bütün insanlar iman eder. Ayet-i kerimede böyle diyor. Biz isteseydik bütün insanlar iman ederdi. Ama Allah-u Teala insanın cüzi iradesinde bir serbestlik ortaya koyuyor. Yani insan cenneti de kazanacaksa kendi kazanacak. Cehennemi de kazanacaksa kendi kazanacak. Sadece biraz önce bahsettiğim gibi bu iki yolda kulun istemesiyle Rabbimizin onları o kula kolaylaştırması söz konusu. Ha, kulli irade Allah'ın elinde. O istese her şey olur. Ama Rabbim bizim irademize bırakıyor her şeyi. Yani siz neyi istiyorsanız ben onu size vereceğim. Cenneti mi istiyorsunuz? Bunun için mi çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz? O zaman size o yolu da kolaylık gösteririm ve sonucunda cenneti veririm. Ha siz bütün buna rağmen cehennemi satın alacak eylemleri mi istiyorsunuz, arzuluyorsunuz? Onun gayreti ve çabası içerisinde misiniz? Yani o taraftan mısınız? Size de onu kolaylaştırdım diyor. Evet, bu hadisten de sonuç olarak ne çıkartabiliriz? Kısaca onları ifade edeyim. Ameller niyetlere göre değer kazanır demiştik ya biraz önce de. Bir işi iyi niyetli yapanlar onun mükafatını görür. Kötü bir işi istemeden yapanlar ise kötü niyette olmadıkları için cezaya çaptırılmazlar. 2. Zalimlerin ve günahkarların arasında bulunmak onların sayısını çok gösterir, taraftarlarının artmasına da yol açar. Evet, bu da önemli bir nokta. Yani bir insan düşünün ki ve insanlar topluluğu düşünün ki yaşadıkları toplumda zalimlerle birlikte oluyorlar. Tasvip etmeseler de birlikte oluyorlar. İşte hadis bunu da men ediyor. Yani tasvip etmediğiniz insanlarla birlikte olmayacaksınız. Zalimlerle birlikte olmayacaksınız. Niyetiniz halis olabilir. Ama birlikte olursanız işte Allah'ın gazabı üzerinize gelir. Ve sizi de yok eder. Zalimlerin safında yer almayacaksınız. Bırakın zalimlerin safında yer almayı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber aleyhissalatü vesselama hitaben şöyle diyor. Sakın zalimlere meyil etme. Yani bırak birlikte olmayı. Meyil etme, yani gönlün o tarafa kaymasın. Yoksa sana ateş dokunur. Allah'tan da hiçbir yardım bulamazsın diyor. Evet kıymetli kardeşlerim, programımızın sonuna böylelikle gelmiş oluyoruz.
Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.